Ayrım 15, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 177. 29. bölüm. Baş danışman bay yıkılacak gibiydi. Kendini yukarı ve aşağı Mısır'ın firavunu ilan eden Amenmes'in fermanını tartışmak için 3 günden beri firavun ikinci setiyle görüşmeye uğraşıyordu. Yeni firavunun ulakları Orta Mısır'ın göbeğindeki Hermopolis kentinden öteye geçmemişlerdi. Ama haberler çok geçmeden tüm ülkeye yayılacaktı. İç savaşın korkunç gölgesi her yanı kaplıyordu ağır ağır. Eğer ikinci seti ülkeyi bir felaketin eşiğinden döndürmek istiyorsa hemen harekete geçmeli, hızla vurup oğlu Amenmes'in güvenilebilecek bir komutan olmadığını kanıtlamalıydı. Ne var ki firavun hekimlerin kraliçe Tavsert'in dünyaya getirdiği bebeğin başucundan ayrılmadıkları dairesinden çıkmıyordu bir türlü. Çocuk ateşlenmişti, soluk almakta güçlük çekiyordu. Sağlığı çevresindekiler için endişe kaynağı olmaya başlamıştı. Baş danışman gündelik işleri düzene koyuyordu. Ama seti suskunluğunu bozmazsa Amenmes'in oldu bittisi iki ülkeyi kana ve ateşe boğmayacak mıydı? Bay Kraliçe içinde endişeleniyordu. Tüm ağrı kesicilere rağmen çok acı çekmişti doğum sırasında Tavsert. Kendini toparlaması da zaman alacaktı. Her zamanki enerjisinden yoksun, kocasını yönlendirmekten uzaktı ne yazık ki. Baş danışman tehlikeli bir dönemde devlet gemisinin dümeninde tek başına kalmış olsa da umutsuzluğa kapılmamakta direniyordu. Onu kabul eden bu ülkeyi kaderiyle baş başa bırakamayacak kadar çok seviyordu. Bu yüzden de yanlış bir adım atmamak için önlem üzerine önlem alıyordu. En azından bayın emin olduğu bir gerçek vardı. Asla firavun olmaya özenmeyecekti o. Mısır kadar büyük bir gemiyi yönetmek insanüstü bir görevdi. Böylesi bir görevi sırtlayacak çok az insan vardı. Baş danışman da o insanlardan değildi hiç. Onun tek özelliği firavununa duyduğu bağlılıktı. Gün boyunca yöneticilerle görüşmelerden çıkıp bakanlarla toplantıya giriyordu. Gece olunca da dosyaları inceliyordu bay. Bir ayağı topal olan yetim Sipta'ya ayırabilecek tek bir dakikası bile yoktu. Tanrı Pita'nın rahiplerinden birinin oğlu olan genç, katiplik eğitimi sırasında olağanüstü bir zekaya sahip olduğunu göstermiş, baş danışman da onu kanatlarının altına alarak devlet adamı olarak yetiştirmeye başlamıştı. Önünde daha uzunca bir yol vardı Sipta'nın. Kendi yaşındakilerin oyunlarına katılması imkansız olan genç, tapınağın kütüphanesinden ayrılmıyor, orada gökbilim ve matematik öğreniyordu. Öğrenmekten mutluydu, bu mutluluğun etkisiyle sakatlığından yakınmıyordu pek. Bakışları yorgun, omuzları düşük firavun, baş danışmanının çalışma odasına girince bay hemen ayağa kalktı. ''Haşmet Mehapları oğlunuz nasıl?'' ''Biraz daha iyi, sakince uyuyor, kraliçe de öyle.'' ''Bitkinsiniz Haşmet Mehapları, biraz dinlenmek istemez miydiniz?'' ''Benimle görüşmek istiyormuşsun bay.'' Çok ciddi gelişmeler oldu. Oğlunuz Karnak'ta taç giydi, şimdi de güneyde hüküm sürüyor. Ferman çıkarmış mı? Maalesef evet, çıkardığı fermanı da bütün ülkeye dağıtmak istedi. Güvenlik güçlerimiz ulaklarını durdurdu ama. O ulaklara ne oldu? Tutuklandılar, ülkeye ihanet suçlamasıyla yargılanacaklar. Onları serbest bırak. Haşmet Mehapları? Bu bir emirdir bay. Altına kraliyet mührünü basacağın mektupları hazırla. O zavallılar sadece önderlerinin emirlerine uydular. Başka hiçbir günahları yok. Bağışlayıcılığınız herkes tarafından örnek gösterilecek Haşmet Mehapları. Bu yüce davranışınız size karşı gelmeye cüret eden oğlunuzu da kapsayacak mı? Onu da tahta bağlamam ve veliaht naip olarak görevlendirmem gerekirdi. Şimdi artık çok geç. Amenmes mutlak olduğunu sandığı iktidarın tadını aldı. Bundan böyle benim tahttan çekilmemi isteyecektir. Savaş, kan, ölüm işte bizim yazgımız. Ne karanlık bir iktidar bay. Amenmes beni ortadan kaldırmamakla yanlış yaptı. O zaman Merneptah'ın arkasından tahta çıkacak ve ülke bölünmeyecekti. Zor bir geçitten geçiyoruz Haşmet Mehapları ama önce Mısır'ı düşünmemiz gerek. Oğlunuz da olsa Amenmes bir hain olarak görülmeli. Amenmez oğlum, çoğu artık benim oğlum olmadığını düşünüyor. Ne de olsa iktidar isteği yasal değil mi? Başdanışman sarsılmıştı. Çok acı verici de olsa çatışma kaçınılmaz değil mi? Hemen harekete geçmeliyiz Haşmet Mehapları. Amenmez'in ilerlemesine izin vermemeliyiz. Ne önemi var bay? Eğer daha güçlüyse kazanacak. Sadece kaderin yasaları geçerlidir. Teb olmadan iktidar olamazsınız. Ebedi istirahat yağınızın da Krallar Vadisi'nde olduğunu unutmayın. Büyük çayır, bundan böyle ulaşılmaz bir yer. Orayı yeniden ele geçirmek gerek Haşmet Mehapları. Yeniden ele geçirmek ve Teb'in batı yakasındaki milyon yıllık tapınağınızı yaptırmak. Size muzaffer olmanız için gerekli enerjiyi o tapınak verecek. Muzaffer olmak, bu kelimenin içi boş artık bay. Haşmet Mehapları, Amenmes'in önünde eğilmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Onu da düşündüm. Size isminize saygı göstermeniz için yalvarsam. Seti, Tanrı Set'in adamı. Bir savaş yıldırımı gibi harekete geçip ordularımı güneyin fethine göndermem gerekirdi. Oysa ben kraliçemi, sağlığı bozuk oğlumu ve barış içinde yaşamak isteyen Mısır halkını çok seviyorum. Adımı çok yanlış seçmişim bay. Seçtiğim ada hiç layık olamadım. Güçsüzlüğüm ruhumu kemiriyor. Yoksa siz müdahale etmeyecek misiniz? Evet, en azından saldırmak niyetinde değilim. Şiddete başvuran Maat'a baş kaldırmış olmaz mı? Bu nedenle stratejimi sabır üzerine kuracağım. En azından Hermopolis'i ve Orta Mısır'ı savunacağız değil mi? Neden olmasın? Haşmet Mehapları, ben her sözü dalkavukluk olan memurlardan değilim. Beni kovsanız da bu politikanızı onaylamadığımı söylemek zorundayım. Belki de haklısın bay, ama hükümdar olan benim. Uygulanacak politikayı da ben seçerim. Seni görevden alma gibi bir düşüncem yok. Dürüst, becerikli ve sadık bir adamsın çünkü. Bu sarayda senin gibi birini bulacağımı da sanmıyorum. Amenmes ordularının muhtemel ilerleyişini durdurabilmek için Hermopolis'e takviye göndermeme izin veriyor musunuz? Başlarındaki komutanın saldırıya geçmemesi koşuluyla evet. Başdanışmanın sekreteri hekimin Firavun'la görüşmek istediğini bildirdi. İrademi uygula. Bay, irademe aykırı hiçbir girişimde de bulunma. Teb'de olup bitenler konusunda daha fazla habersiz kalamayız Haşmet Mehapları. Bu nedenle bir casusluk ağı kurmak niyetindeyim. Nasıl istersen, ama saldırıya geçenin Amenmes olması gerektiğini unutma. Devleti yönet başdanışman. Benim için değerli olanların yanına gidiyorum. Umutsuzluğa kapılan bay fırçalarını bırakmayı, papirüslerini yırtmayı, onaylamadığı talimatlar yağdırması gerekecek bu yazıhaneden çıkıp gitmeyi düşündü bir an. Böyle bir firar durumu daha da güçleştirmez miydi? Firavun derin üzüntüdeydi. Onu en zor günlerinde bırakıp gitmenin zamanı değildi şimdi. İkinci seti ordularının generallerine bizzat seslenmediğine göre henüz hazır olmadığı bu duyarlı görevi yerine getirmek baya düşüyordu. Uzman bir katip, eski metinlere tutkun bir sanatçıydı. Ama hiçbir sevgi beslemediği askeri çevrelerle en ufak bir ilişkisi olmamıştı başdanışmanın o güne kadar. Dört general de genellikle emirleri bizzat Firavun'dan almaya alışıktı. Bu yüzden dördü de onları saraya çağıran bu yabancı kökenli sivil yöneticiye gizlemeye çalışmadıkları bir küçümsemeyle bakıyorlardı. Amon ordusu generaline sözcüklerini yapmasını aralarında kararlaştırmışlardı. Generalin başdanışmanı bayı kısa sürede hizaya getireceğimden emindiler ne de olsa.
Firavun nerede başdanışman?
Karısının ve oğlunun yanında.
Saray mensuplarından bazıları Firavun'un hasta olduğunu iddia ediyor. Gerçek nedir?
Haşmet Mehapları çok yorgun. Bu nedenle de beni Asi Amenmes'in oluşturduğu tehlikeye karşı koymak için belirlenecek stratejiyi kararlaştırmakla görevlendirdi.
Tek bir strateji var başdanışman. Zaman geçirmeden saldırıya geçmek.
Teb ordusu hafife alınabilir mi? Soru generali hazırlıksız yakalamıştı.
Hafife almak? Kuşkusuz hayır.
Arkadaşınız General Mehi birliklerini çok etkin kılan bir dizi reform gerçekleştirmedi mi? O birliklerin bizimkilerden üstün silahlara sahip olmadıklarını kim bilebilir?
Bütün bunlar söylentiden ibaret başdanışman. Bu söylentilerin de saçma olduğunu düşünüyoruz.
Bunu öğrenmek daha doğru olmaz mı?
Zaman kaybından başka bir şeye yaramaz.
Firavun aynı fikirde değil general. Komutan sarsılmış göründü.
Bizimle alay ediyor olmalısınız başdanışman. Seti Amen mese saldırmak için tereddüt etmemeli. Zaman kaybetmeden isyanın belini kırmak gerekir.
Firavun tedbirli, bu tutumunu da onaylıyorum. Teb'deki casuslarımızdan aldığımız raporlar düşmanın güçlü olduğunu, hafife alınmaması gerektiğini doğruluyor.
Öyleyse,
gerçek strateji birliklerimizin önemli bir bölümünü Hermopolis'e yığıp kentin surlarını güçlendirmektir. Bir saldırı anında hem surlar hem de birliklerimiz düşmanı püskürtebilecek güce sahip olmalı. Bu arada da takviye alacaklarından emin olmalılar. Amenbes ilk hamleyi yapmakla geri dönemeyeceği bir hata işlemiş olacak. Dört asker birbirlerine baktılar.
Şaşırdık diye itiraf etti sözcüleri ama eğer Firavun'un iradesi böyleyse...
Hiç kuşku duymayın ve bu iradenin zaman geçirmeden savaş alanına uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alın. Güvenliğimiz buna bağlı. Üstelik hoşunuza gideceğinden emin olduğum bir karardan da söz etmek istiyorum. Gerçekten de generaller başdanışmanın önerisini heyecanla kabul ettiler. Baya başka bir gözle bakmaya başladılar. Anlaşılan Firavun ona güvenmekle doğru bir karar vermişti. Baya gelince hükümdarın kararını kabul ettirdiği için mutluydu. Önerisinin başarıyla sonuçlanması için de dua ediyordu. 30. Bölüm. Ustabaşı ve mezar katibi Amenmes'in şafak törenini kutladığı dev Karnak tapınağının yanındaki sarayın kabul salonuna alındılar. Duvarları ve sütunları süsleyen parlak renkler sayesinde çok keyif verici görünüyordu kabul salonu. Ne var ki Firavun'un iki konuğu papirüslerin üzerinde uçuşan kuşları temsil eden resimlerin zevkini çıkaramadılar. Bu görüşmeden çekiniyor, kurtarıcı Şed'in uyarısını akıllarından çıkaramıyorlardı. Firavun'un iradesi karşısında eğilmek zorunda kalmışlar, krallar vadisi ile Firavunların ebedi istirahatgâhlarının yerinin belirtildiği, son derece gizli bir planı Amenmes'e göstermek üzere getirmişlerdi. Genç hükümdar o ana kadar sözünü tutmuştu hep, oysa bu isteği değerli hazineye el koymak için düşündüğü kurnazca bir tuzak olamaz mıydı? Amenmes'in çevresi tam bağlılıklarını bildirmeye, yararlandıkları ayrıcalıkları kaybetmemek için istekte bulunmaya gelmiş soylular ve yöneticilerle doluydu. Büyük toprak sahiplerinin endişeleri giderilmeliydi. Firavun da kazanılmış ayrıcalıkları geri almayı düşünmediğini belli etti. Tahtını sağlam aldıktan sonra başka şeyler yapmayı düşünüyordu.
''Ah Nefer!'' diye bağırdı neşeli. ''Yaklaşın, yanınızdaki ihtiyar da ünlü Kenhir olmalı. Azledilemez mezar katibi.''
''Hizmetinizdeyim Haşmet Mehapları.''
''Siz Lonca'nın içinde devleti temsil ediyorsunuz Kenhir. Sizi köyü yönetmede gösterdiğiniz başarı için kutlarım. Bana gönderdiğiniz raporu dikkatle inceledim. Açıklığı ve ayrıntılarına hayran oldum.'' Öte yandan siz sevk edilen malzeme ve erzaktan memnun musunuz?
Hiçbir şikayet yok Haşmet Mehapları.
Yardımcıların çalışması kabul edilebilir düzeyde mi?
Hiç kuşkusuz Haşmet Mehapları.
Sayılarını arttırmamı ister misiniz?
Şimdilik gerekli olmayacak Haşmet Mehapları.
İncelemek istediğim belgeyi getirdiniz mi?
Sizinle baş başa görüşmemiz gerekecek Haşmet Mehapları dedi ustabaşı.
''Bakanlarımı göndermemi mi istiyorsunuz?''
''Eğer Haşmet Mehapları bir sakınca görmezlerse...''
''Onların önünde konuşmayacaksınız öyle değil mi?''
''Böylesi hakikat meydanının yasalarına karşı gelmek olur.''
''Hiç değişmeyeceksiniz ustabaşı, üstelik böylesi daha iyi, bizi yalnız bıraksınlar.''
Bakanlar ve yöneticiler kabul salonundan çıktı, kapılar kapandı.
''Evet belge.''
Kenhir deriden yapılmış bir kılıftan toprak rengi bir papirüs çıkardı. Açıp somakiden yapılmış alçak bir masanın üzerine yaymaya başladı. İşte loncanın ve Mısır'ın en değerli esrarlarından biri haşmet mehapları. Amenmes sabırsızlığını gizlemekte zorlanıyordu ama Kenir de çok yavaş hareketlerle açıyordu papirüsü. İlk çizimcinin eli vadinin sınırlarını belirtmiş, sonra da her ustabaşı kendi kazdığı mezarın yerini göstermişti.
''Tutmosisler, Amenofisler, Büyük Ramses'' diye mırıldandı Firavun. ''Hepsi burada, öte dünyada bir arada. Ben de onlarla birlikte onların yanında büyük çayırda yaşayacağım. Bana nereyi öneriyorsunuz?''
Baş parmağıyla belirli bir noktayı gösterdi suskun nefer. Birinci Ramses ile Horem Heb'in mezarlarının ortasında, ikinci Ramses'in ebedi istirahatgahının güneyinde.
''Burası vadide yeni bir bölüm'' dedi Amenmes, ''babamın mezarının uzağında.''
Ne ustabaşı ne de mezar katibi cevap vermedi. Gerçek anına geldiklerinin bilincindeydi ikisi de. Amenmes ya kendi ebedi istirahatgahının kazılması işini loncaya verecek ya da atalarının hazinelerini yağmalamak için haritaya el koyacaktı.
''Bu noktayı nasıl seçtiniz?''
''Deneyim ve içgüdüyle'' diye cevap verdi Nefer. ''Kayayı hissetmek ve bilge kadının onayını almak gerekli.''
''Ya çok daha uzak bir yer veya ünlü bir firavunun hemen yanını seçersem?''
''Seçin Haşmet mehapları, yanıldığınızı kanıtlarız.'' Kendir soluğunu tuttu.
''Ebedi istirahatgahımı kazmaya başlayın'' dedi Amenmes. ''Hiçbir eksiği olmamalı.''
General Mehi son günlerdeki düş kırıklıklarını unutabilmek için çılgınlar gibi işine sarılmıştı. Tebi aşılmaz duvarlarla çevrelemek çok zaman alacaktı. Bu nedenle daha hafif ama çok daha etkili başka savunma önlemlerine başvurmuş, Nil boyunca nöbet noktalarını arttırarak ağır yük gemilerinden engeller oluşturmuş, böylelikle düşman donanmasının güneye inişini durdurup asker sevkiyatını kesmeyi amaçlamıştı. Okçular, piyade erleri ve savaş arabası kullanıcıları özel bir eğitimden geçiriliyordu. Her birlik zamanı gelince saldırıya geçecek, saldırırken de savaş alanını avucunun içi gibi tanımasının faydasını görecekti. Bütün ayrıntılar tamamlandığında Seti'nin orduları sayıca üstün olsalar da Teb'i her türlü işgalden koruyacaktı bu yöntem. Üstelik düşmanın Teb askerlerinin silahlarından henüz haberi bile yoktu. Amenmes'in orduların komutanlığını üstlenmiş olması subayları hiç etkilememişti. Gerçek önderleri savaş alanlarında pişmiş olan, onlara elle tutulur ayrıcalıklar, rahat hayat koşulları ve dolgun bir maaş sağlayan General Mehi'di. Firavun'un tarafını tutarak onun etki alanından kaçmaya çalışan bir avuç yüksek rütbeli subay nasıl bir hata işlediklerini kısa sürede anlamışlardı. Hareketlilik düş kırıklığını az da olsa gideriyordu. Ama Mehi onu aşağılayan, hakaret eden Amenmes'i hiç bağışlamayacaktı. Görüldüğü kadarıyla kendini beğenmiş bu hırslı ve genç soylu da gerçek bir firavunun özelliklerinden çok, herkesten daha becerikli olduğuna inanan bir çıkarcının vasıfları vardı. Ona aksini kanıtlayacaktı general. Mehi şimdilik ikinci setinin amaçları ve askerlerinin manevraları hakkında kesin bilgiler edinmeyi umuyordu. Amenmes'e sözünü etmediği casusları sayesinde sonucunda hem babanın hem de oğlunun yok olacağı savaşa hazırlanırken firavundan daha sağlam bilgilere sahip olacaktı. Sonunda da ülkeyi birlik içinde yönetecek tek güçlü kişi olarak kalacak herkesin gözünde. Bunun için en iyi askerlerini savaşa sokmaması, sadece onun adına çarpışacak seçkin bir birliği yedekte tutması gerekecekti. General diye uyardı onu yaveri, kuzeyden bir haberci geldi.
Girsin.
Mehi casusunu çadırında kabul etti. Daha önce hizmetlerinden yararlandığı subayı iyi tanıyordu. Düşman toprağındaki son görevim olacak bu general. Başkente dönmek için Hermopolis engelini aşamam artık.
Engel mi? Ne tür bir engel?
Çok sayıda asker.
İlginç. Yoksa Seti Tebe saldırmayı düşünmüyor mu?
Firavun'un hasta olduğu söyleniyor. Yönetim baş danışman bayın ellerinde.
Bir sivil. Korkudan ölecek bir sivil. Ya kraliçe?
Çok zorlu bir doğumdan sonra toparlanmaya çalışıyor. Oğlunun sağlığı düzelir düzelmez durum kökten değişecektir.
Hermopolis bir şaşırtmaca da olabilir.
Değil general, başdanışman Bay Saldırgan'ın yenileceğini düşünüyor. Teb ordularının hızının kesileceğine ve iç savaşın sorumlusunun Teb orduları olacağına inanıyor. Üstelik Hermopolis saldırıya uğrar uğramaz önemli takviye de alacak.
Kuzeydoğu sınırındaki garnizonlar mı?
Evet.
Başdanışman göründüğü kadar aptal değil demek. İyi ama ikinci seti Tanrı Set'in koruması altına girdiğini, adına layık olabilmek için yıldırım gibi vurması gerektiğini unuttu mu yoksa?
Orduda fısıldananları yüksek sesle söylediniz. Kimse Firavun'un davranışını anlayamıyor. Firavun'un kararlarını stratejik nedenlerle açıklamayı başaran bayın zekası olmasa orduda derin çatlaklar olacaktı. İkinci seti iktidarını Perramesu'da çürümeye terk ederek herhangi bir güçlükle karşılaşmadan zaferin meyvelerini toplamak. Ne var ki bu durumda zaferi amenmez kazanmış gözükecekti. İktidara ulaşabilmek için iki firavun arasında bir savaşa ihtiyacı vardı Mehin'in. Hakikat meydanının hazineleri yeniden ulaşılamaz göründüğünden beri artık kendi silahlarını kullanmak, baba ile oğlu altından kalkamayacakları biçimde çarpışmaya yöneltmek zorundaydı. Bir gün gelecek Mehi bir tabur askerin başında köyün yolunu tutacak, Sobek'in polislerinin de onu engellemeye hakları olmayacaktı. İşte o gün köyün büyük kapısı açılacak ve suskun nefer her şeyi yıkıp ışık taşına el koymadan önce bağışlayıcı hükümdar gibi davranan yeni efendisinin karşısında yere kapanacaktı.
Güvenilebilir bilgi toplamak çok güç olacak general ama imkansız değil bu. Subaylardan bazıları Seti'ye itaatte tereddüt ediyorlar. Size birinci elden bilgi sağlayacak subaylar bulmakla zorlanmayabilirsiniz. Teb'in merkez kışlasına gidip dinlen. Sonra savaş arabaları birliğinde yüksek bir görev alacaksın.
Teşekkür ederim general.
Mehi her zamanki gibi iştahla yiyip süpürdü önündekileri. Çok yiyip çok içiyor, ağzındakileri hızla yutuyordu. Dalaverelerin başına dönmekte acelesi vardı ne de olsa.
Özel bir ulak dedi yaveri.
Nereden?
Perramesu'dan.
Mehi boğulacak gibi oldu. Ne dedin?
Perramesu, belgenin altında ikinci setinin mührü var. Ulak yalnız ve silahsızdı. Bu belgeyi Teb'in kuzeyindeki ileri karakolumuza getirmiş.
General gerçek olduğuna inandığı mührü sabırsızlıkla söktü. Elindeki papirüs birinci sınıftı, yazılarda zarif ve güzel. Anlaşılabildiği kadarıyla belge sahte değildi. Oysa metni okuduğunda önce bir şaka olduğunu sandı Mehi. Mesajın altındaki yukarı ve aşağı Mısır hükümdarı Seti'nin adına başdanışman Bay imzası okuduklarının şaka olmadığının kanıtıydı. General savaş arabasına atladı, atları saraya kadar dört nala koşturdu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 188.